Evet,
Şu
açtım.
anda yayındayız.
Evet.
An itibariyle.
Şovunu yapmadım
Merhaba
Barış.
arkadaşlar.
Rengini.
Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz.
Korkunç. Abi demiyor musun rengi?
Vay arkadaş. Abi bu uygulamayı open source edeceğiz yakında. Rengini değiştir.
Gittiğin ortama göre istediğin rengi bürünebiliyorsun.
Ve bulutlar mı patlıyor Barış o kırmızı olunca? Ne? Kırmızının ne anlamı var? Sen nasıl yanıyorsun öyle?
Mouse'u sağa sola çekiyorum. Çok güzel bir site buldum. color.aurlin.net.
Saçma ya.
Neyse beyaz değil. Evet, şu anda yayındayız.
Yayındayız evet. Ne konuşuyoruz konusu hala muallakta.
Nasıl?
Nasıl ya?
Sen neredeydin?
Hayır yani. O anlamda demedim hani bir programı açamadık yani renkler falan insanları şey yapıyor da.
Prodüksiyon yapıyoruz oğlum burada.
Anladım.
Bir yayında böyle olsun ya.
Bugün böyle yapacağız.
YouTube başlığından yola çıkarsak eğer gRPC, GraphQL derken
Derken
REST.
başlık çok yalnız vurucu olmuş.
Evet,
Sanki
evet.
bir şey olacakmış gibi bir ön yargıyla çıkmış gibi ama
Evet.
sans yapamadım yani.
Olmayacak mı? Neyse, şimdi ona geleceğiz herhalde de önce haberler
Aynen.
var değil mi?
Aynen.
Kim başlamak ister?
Zaman
Fırat, sende mi haber?
ilk haber evet açtım ya haberi. Açtım ama şimdi tabii onu bir ayarlamam lazım. Şöyle vurucu bir başlıkla geldim. Docker Hub
Dudum
dudum
hacklendi.
Şöyle yaklaşık. Şöyle şeyleri sallayayım.
Ya Docker bildiğiniz gibi bir şekilde sistem hub'ını kullanabilmemiz için kaydolmamızı gerektiriyor. Niye gerektiriyor bu arada hala bilmiyorum ama işte kayıt olduktan sonra GitHub Access tokenları falan da bağlayabiliyoruz ve 190 bin kişinin bilgilerini açığa çıktığı söyleniyor. Hacker kısa bir süreliğine erişim sağlayabilmiş. Bu sayede çok daha fazla kullanıcıya erişmesinin önüne geçildiği söyleniyor. Ama maalesef GitHub ve Bitbucket access tokenları dışarı çıkmış olabilir. Yani bu bilgileri de geçiren hacker bayağı gidip o repositörlerde istediğini yapmış olabilir. O yüzden kontrol edin diyorlar.
Repozitörler mi, registry'ler mi?
Yani GitHub token'ının ele geçirdiği için repozitörleri de Docker'ın işte yetkileriyle artık ne yapabiliyorsa.
Atıyorsun ya şeye kitapta. O tokenlar expose olmuş.
Anladım.
İlgi, ilgili olan 100, bunu kendi aramızda da konuştuk ve 190 bin sadece 190 binin sızdırılmış olması. O da isterseniz Fırat anlatsın. Neden 190 binde kalmış hackerlar? İnsafı mı gelmişler? Onlar anlamış aslında. Hacker'lar yani erişim elde etmişler. Ama Docker bunun fark edip önüne geçtiğini iddia ediyor. Ama şeyden de emin değiller anladığım kadarıyla. Bu tokenların dışarı sızıp sızmadığından da emin değiller. Ama bu tokenları revoke ettiklerini ve şu an kullanmayacaklarını ama etkilenen kullanıcıların da işte bunu kontrol etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ya aslında bu da sanki şöyle çok büyük bir kutu olmadı mı? Böyle hackleniyor. Bir sürü insanın repozitörü açığa çıkıyor falan.
Çok kötü ya. Abi yani.
Ama bir şey değiştiremiyorlar değil mi o tokenlarla? Sanırım sadece isterlerse read yapabiliyorlar ama
Ama
read
read
yapmakları.
yapmaları büyük ihtimalle öyle olması lazım. Yani Docker gidip işte oradan
Abi
push yetkisi falan almıyordur herhalde.
bu arada şeyi hatırlayalım mı? Geçen sene galiba Uber'in belki developerlardan birinin GitHub hesabı mı sızmış, derif kaptırmış mıydı? Oradan giren adam ondan sonra oradaki bütün credential'ları alıp şey yapmış deriften. Amazon'da böyle taklalar attırmıştı falan. Hani repository kaptırmak da kötü bir şey. Aslında bakarsanız. Hani sadece lead yetkisi vardı falan değil de.
Bu arada tabii YouTube'dan İsmail Baskın arkadaş bir yorum yazdı da. Read and write ve işte public yetkilerinin hepsine sahipmiş o tokenlar.
Bu.
O zaman çok iyi. O zaman kafaya takacak çok bir şey yok.
Yani. Aramızda mail alan var mı? Bu 190 bin kişinin son var mı aramızda? Bana gelmedi mail.
Bende de yok.
Bana da gelmedi. Herhalde ilk 190 bin kişidir. Order by ID yapıp
aldı. Ben bunu merak ediyorum. Yani adamlar böyle bir şey F5'e bastılar. Böyle result setler gelirken 190 bin aldılar ve Lacrap bunu fark etti, kapattı. Sadece o 190 bini mi görüntüleyebilirler? Yani tam olarak oradaki teknik problemi de çok merak ediyorum ya.
Demişler ki kim with no access query yazdı? Aa falan deyip kapamışlar.
Canlı etkilemesin deyip hemen durdurup tekrar çalıştıracakken.
Ölmüş ya.
Abi işte bak, anomaly detection da çok önemli bir şeymiş demek ki. Bunu öğreniyoruz buradan. Yani fark etmeyen şirket olabilirdi yani, birileri dataları çekiyor.
Doğru.
Bizim çalıştığımız, yani önceden çalıştığım bir firma öyle hacklenmişti. Orada da şey hacklenmiş. Mesela şimdi bazı firmalar böyle hacklendiği zaman bütün müşterilerin değil, bir kısmının verileri dışarı çıkıyor ya. Hani nasıl, neden o kısım çıkıyor diye böyle düşünüyordum önceden. Onun nasıl olduğunu tecrübe ettim. şöyle oldu bizim durumumuzda. Loglar mesela bizim şey vardı. Bütün sunucuları otomasyonla artık kurmaya başladık. Fakat bazı eski legacy sunucular eskiden kaldılar ve onlardaki log rotation silinmemiş. Dolayısıyla durum öyle olunca eski böyle 2000 bilmem ne yılından kalan müşteriler böyle belli bir tarih aralığında o log rotation'ın temizlenmediği sunuculardaki şeylere erişmiş hackerlar. Verilere erişmişler. Oradaki müşteri bilgilerine erişmişler mesela. Yani öyle bir şey de olmuş olabilir.
Yani öyle denmemiş ama
öyle bir... Bilemezsin arka tarafta ne olduğunu aslında, değil mi?
Çok da açmamışlar. Neyse, Facebook gibi en azından böyle bir şeyler oldu, niye olduğunu söylemiyoruz.
İşte user, yani. User'lar arada kalmış.
Neyse.
Bir bekletmişiz orada, bir encrypt etmeden bir şeyler olmuş. Lan, ne kötü bir açıklamaydı lan o.
Kötü ya.
Evet, kimse güvendeyiz demesin.
Evet abi ya, bugün.
Paranoya yaratıyoruz.
Dış dış dış.
Bu arada şey, bir başka haberde şey var. Geçen hafta yanılmıyorsam oldu. Şey bu, Tesla'nın o araç, yani otonom araç günü gibi böyle bir şey yaptılar. Bir özel bir sunum yapıldı. Tesla yaptı. İşte Elon Musk ve takımdaki diğer iki tane işte direktör. Şeyden bahsettiler abi. Yapay zekanın artık gerçekten böyle arabaları kullanmaya başlaması noktasında çok ilginç haberler var. Mesela şey yapıyorlarmış. Şimdi şu anda bütün Tesla araçları hardware olarak şeye hazırmış. Otonom olarak drive etmeye hazırmış yani. Hardware eksiği yokmuş. Yazılımlarda varmış, üzerindeymiş, fakat şey değilmiş. Aktif değilmiş, yani hepsi kapalıymış. Belli bir zamanda açacaklarmış bunları ve araçlar otonom olarak çalışmaya başlayacaklar. Uber'e rakip olarak da geliyormuş aynı zamanda. Ve şöyle yapacakmış Tesla. Mesela sen aracını park ediyorsun, evinin önünde duruyor araç. Aracını şeye koyuyorsun, App Store'a koyuyorsun. App Store gibi bir şeye koyuyorsun. App Store'dan birisi taksi istediği zaman senin aracın mesela yakında. Senin aracın çıkıp gidiyor taksiye. Adını alıyor. Gerçekten çok iyi değil mi? İşte
boş zamanlarında
gereken yere bırakıyor. Parasını da otomatik çekiyor zaten. Onun %30'unu şimdiki model, kafasındaki model oymuş Elon Musk'ın. %30'unu şey alacak, Tesla alacak. %70'ini sana verecek ve araban ondan sonra geri gelecek.
Abi muhteşem. Ama Türkiye'de yani tutmaz. Bize taksiden düşme araba alınmaz diye bir kural var ya.
Çok acayip ya, gerçekten.
Ama şey çok güzel yani. Benim farklı amaçlar için kullanabileceksin aracını. Mesela benim aracım şöyle, şunun yani kriterlerini belirleyeceksin. Aracını markete koyacaksın. Birisi istediği zaman alacak, aracını kullanacak ve aracın istediğin zaman evine geri dönecek. Ve sen de bunun için kafa yormayacaksın.
Boş zamanlarında.
İşte 2020 yılının ortasında sanırım bu şey yapacakmış. Feature 10 olacak. Ne oldu öyle?
Ses bir gitti internet bir ara. Sorun.
Evet Mert, seni bir kaybettik.
Mert bir karardı.
Abi herkes torrentları kapatsın.
Geldin mi?
Şu anda geldiğin gibi evet.
Evet bizim nesin. Evet.
Güzel bir şey yapmışlar da.
Ya güzel.
Türkiye'de gerçekten biraz taksiciler boş arabayı döverler.
Çok iyi oldu hakikaten. Sopayla boş araba kovalayan adamlar.
Ya böyle şeyler bir de şey kullanıma geçtiğinde şey oluyor ya, böyle işte hiç beklenmedik şeyler, problemler çıkabiliyor. Yani hem business modelinde çıkabiliyor hem teknik olarak çıkabiliyor. Emin değilim, ne bileyim, belki insan davranışı orada ben arabamı böyle paylaşılmasını istemiyorum falan diyecek. Ve model patlayacak. Çok güzel böyle şeydi. Bilim kurgu gibi. Ama gerçekten tutar mı bilmiyorum.
Bu arada Uber de şey konusunda çalışmıyor mu yıllardır? Self-driving car konusunda çalışmıyor mu? Öyle bir şeyleri vardı
evet.
Onun da.
Evet. Onların da öyle bir çalışmaları vardı ama.
Hatta Google'ın havaları vardı. Google'ın Waymo diye bir projesi vardı. O projeden biri Uber'e geçti. Belgeleri aldı, çaldı.
Evet.
Yani Uber birazcık daha gizliden götürüyor bu işi. Zaten aslında Uber şu anda kâr eden bir firma da değil. Yani sadece bu otonom araçlarını bekliyorlar bildiğim kadarıyla. Ondan sonra kâr etmesi düşünülüyor, planlanıyor. İlginç yani.
Tesla da kâr eden bir firma değil aslında. 710 milyon dolar mı ne zarar açtılar geçen sene için. Zarar eden firmaların kârlı olmaya çalışmaları. İnsanı ortadan kaldırarak.
Bence ulvi bir amaç.
İnsan olur ortadan kaldırmak.
Bir Skynet havası seziyoruz ama neyse.
Ben razıyım bu arada ya. Ya bence okey. Böyle robotların kölesi olabiliriz yani. Bilmiyorum ben.
Yani o kadar olmayalım da bence.
Abi bakalım.
Bize karışmasınlar. Ben okey.
Sosyalizm gelecek diyorlar oğlum. Bir şey olursa.
1 Mayıs öncesi. Aa ya, bu arada
evet, benim
ya, 1 Mayıs marşını okumak ister misin?
Kapanışta ben böyle bir şey yapabilirim sizinle.
Tamam. Bunlar razı, çok iyi, çok iyi.
Geleneksel 1 Mayıs, Code Fiction 1 Mayıs kutlamaları.
Diyelim. Bir de şey, ya bu nedir abi? Bir anlatsana şu gRPC.
Önce şeyden başlayalım mı? Neydi böyle servis katmanı, geçmişte neydi? Alışkanlıklarımız neydi? İlginin o konuda özel bir ilgisi de var zaten. Biraz onun tarihçesinden bahsedip nereden nereye geldik böyle, onundan bahsedeyim ben. Eskiden neydi bu iş? Neyle yapıyorduk biz bu işi?
Yani söyleyecek misin Deniz?
Dicom falan kullanmıştım var bu arada zamanında. Keyifli işlerdi de.
O nedir Deniz?
Anlatacağım. Abi bir kere öncelikle Remote Procedure Call dediğimiz olay yeni bir şey değil yani. Yıllardır var olan bir şey. Çeşitli platformlarda işte Microsoft'un COM ve DICOM şeylerini ortaya atması. İşte Cobra diye benim hiç kullanmadığım bir platform falan var. .NET'te belki hatırlarsınız, kimsenin nasıl çalışmadığını bilmediği Marshall by Object Ref diye bir nesne vardı. Hani aslında Remote Procedure Call adı üzerinde orada bir metot var uzakta. Biz onu sanki in process'te olarak çağırıyormuş gibi bir hissiyat veren bir yapı yani. Ama şimdi aslında Google Remote Procedure Call'un farklı yaptığı olay galiba şeydi, benim araştırmalarımdan anladım. İşte DICOM, Cobra gibi teknolojiler şey yapıyorlardı. Yani bugün aslında bize çok inanılmaz geliyor ama Martin Fowler'ın bir kuralı var ya, işte First Law of Distributed Object Design, Don't Distribute Your Objects. Aslında orada kastedilen şu, biz normalde ne yapıyoruz bugün mikroservisler tasarlarken protokolden bağımsız olarak? Bir takım şeyler var. İşte RESTful API'ler düşün, endpoint'ler var. Model gönderiyoruz, model alıyoruz. İşte get, post şey gibi. Bu DCOM zamanında abi bildiğin DXC'nin user service diye bir servisim var. İçerisinde add user, delete user gibi metotlar var. Bildiğin o nesne gidiyordu bir proxy'si karşı tarafa. Yani ha,
execute edilecek şey karşı tarafa gidiyordu.
Aynen abi. Senin user servisin karşı tarafa bir şekilde serialize olup gidiyordu ve orada çalışıyordu. Arada işte o hani sen user, kendi makinandaki client'sın sen. Remote'daki bir user servisin add user metodunu çağıracağım. O senin makinana geliyordu abi serialize olup. Sonra tekrar gidiyordu oraya. Hani kocaman nesne. Yani zaten oradaki en büyük sıkıntılardan biri şeydi. Hani adamlar şey hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Ulan her şey sanki böyle in process çağırılıyormuş havasını verelim gibiydi ama şimdi olaya network gidince biliyoruz ki hepimiz hiçbir şey öyle olmuyor yani. Bir şekilde bugün ufacık nesneleri yollarken bile olan network gitti ne yapacağız gibi derken orada kocaman böyle şey yani iş yapan nesneler gidiyordu falan. Ve yani bugün zaten artık kimse DCOM falan kullanmıyor. .NET Remoting gibi şeylerden bahsetmiyoruz artık. Yani benim anladığım kadarıyla gRPC konusunda çok tecrübeli değilim ama onlar bu sorunu çözüyorlar aslında. Sanki böyle hala uzakta bir function var ama zaten göndermen gereken şey olan nesneyi gönderiyorsun oraya. Objeni gönderiyorsun ve cevap olarak onu alıyorsun. Ama
yani onu sonra girelim.
Onu sonra girelim önce. Biraz şeyi sadece Soap'tan bahsetmek istemiyorum. Onu başka bir bahsetti Soap'tan. Ben benim üzerine kalmasın Soap protokolü. Ama yani şey, remote prosedür yeni bir şey değil ama Google çok önemli bir problemi çözüyor diyerek. Ben konuyu başkasına devrediyorum.
Aa, gerçekten Soap'tan bahsetmiyorsun. Bu arada storage'ler de şey, RPC diye geçiyor yanlış bilmiyorsam değil mi?
Neler?
Yani remote'daki bir şeyi call ediyorsun. Stored prosedürler. Database'lerde. Benim sesim mi gelmiyor?
Geliyor da hiç o şekilde düşünmemiştim.
Onlar da öyle geçiyor galiba. Yani aslında ola, yani şey konteksti aslında RPC, gRPC değil. Biraz daha REST işte hani bu geçimden bahsedeceksin zannetmiştim ben. Hani bir önce REST'ten önce SOAP'tan geldik ya.
Yani evet orada SOAP kullandığımız bir dönem oldu. Hani SOAP'ta da aslında REST'ten farklı olarak şey vardı. Hani gene böyle get user by ID işte send user falan gibi metotlar vardı. Genelde şey kullanılıyordu. SOAP'ta da JSON falan kullanılmaya başlandı galiba son zamanlarında ama genelde XML kullanılıyordu SOAP teknolojisinde yani mesajlaşma olarak ve şema olarak da SOAP kullanılıyor. SOAP'ın şemasında da aslında XML kullanılıyordu. Şeyleri paylaşmak için, nesneleri ve metadataları paylaşmak için falan. Ama en sonunda yani şeyi anladık. Yani benim mesela yıllardır sorduğum soru şu. JSON dediğimiz mevzu 500 yıldır falan vardı. Hani biz SOAP kullanırken de vardı. JavaScript Object Notation ama o zaman bandwidth'in böyle yerlerde sürüldüğü zaman da kocaman kocaman XML verilerini gönderiyorken bir anda böyle bandwidth hızlandığında tek JSON'a geçip RESTful şeylere geçmemiz falan bana hep ilginç gelmiştir ama.
Ama hani şimdi orada farklı iki şey var sanki Deniz. Yani mesela SOAP kullandığımız zaman aslında browser üzerinden sunucuya gitmiyorduk SOAP'la. Yani aynen, o daha çok sunucu tarafında, arka tarafta gelişen bir olaydı. O yüzden belki orada JSON'a kullanmıyorduk. Çünkü zaten orada JavaScript çok kullanılan bir teknoloji değildi. Belki o yüzdendi. Ama bir taraftan da şey var şimdi. Belki JSON kullanmak işi birazcık daha kolaylaştırabilirdi ama bir taraftan da SOAP'ın hantallığı şeyden de geliyor. Yani kontratlardan da geliyor. Ciddi bir şey var. Handshake sırasında o kontratı paylaşması, o inanılmaz işler dönüyor orada yani. Çok hantal.
Abi zaten RESTful mimarinin en büyük avantajı o değil mi? İşte stateless, hani stateless'tan bağımsız bir şekilde konuşalım ve yıllardır kullandığımız worldwide şey protokolü, WW protokolü yani HTTP gönderiyorsun. Anlamlı metotlarla get var, put var, post var şey yaparak ve internet zaten bunun üzerine kuruluydu yani ve REST o anlamda çok bizim hani çok güzel application'a geçmemizi sağladı zamanında. Ama birileri o zamanın bittiğini söylüyor. Oraya doğru geleceğiz sanırım.
Sürekli böyle bir şey, kavga ortamı oluşacak.
Kim söylüyor?
İsim var ya.
Kimmiş o?
Dış güçler.
Bir de mobil şey akıllı telefonların gelmesi bu değişim çok hızlandı değil mi?
Böyle bir anda bu anı kullanacaktık artık yeter yani. Biz o şekilde geçtik.
Yani neden akıllı telefonlar geldiği zaman daha hızlandı peki bu gelişim? İnternet network trafiğinden dolayı mı diyorsun?
Evet. Yani hem ondan hem de şeyden emin değilim ama XML serialization problemi acaba şey JSON'a göre daha mı problemli, daha mı böyle CPU tüketen bir işlem? O yüzden de olabilir. Sadece network'ten değil.
Abi strong type olması aslında swap'ın bir de şeyi vardı yani sonuçta interfaceler paylaşıyordu. Interfacelere
Evet.
uyan kontratları kabul ediyordu.
Çok iyi değil mi?
Efendim?
Çok iyi değil mi? Laf stack'ı veriyorsun ya.
Aynen.
Yes. Esyerler yani mükemmeldi bence.
Security
Aynen.
sorun üzerinde. Çok güzeldi yani.
Evet.
Değil mi?
Şimdi
Kendi
o
bir güvenlik şeyi vardı. WS Security'si vardı.
Soğapa çok haksızlık edildi.
Oraya mı döndük şimdi?
yüzden Swap'ın daha güvenli olduğunu iddia edenler de var tabii.
Ama şimdi Deniz'in dediği gibi aslında HTTP üzerinde bunların hepsi zaten çözülen şeyler. Yani dolayısıyla orada dinamik bir şey aslında sen zaten consumer olarak kontratını biliyorsan ne göndereceğini biliyorsan o kadar da strongly typed olmana gerek yok zaten. Yani bir problem yaşamıyorsun onda. En kötü ihtimalle bir exception alıyorsun. Onu da kendin çözüyorsun zaten. Ama tabii şey de var. Şimdi aslında dönüşüm sırasında o bahsettiğin sonuçta ilk başta o DCOM'lar vesaire aynı bilgisayarda da çalışıyor. Aynı şeyde çalışıyorlar. Farklı proseslerin iletişim kurması ile ilgili. Sonra bu sunucular da oluyor. Sunuculara scale oluyor. Arkasından orada swap geliyor. Sonra biz işte bandwidth'ten dolayı REST'e geçmeye başlıyor. Birçok insan REST kullanmaya başlıyor. Fakat bu sefer de her bir REST call aslında bir sürü bir overhead barındırıyor. Yani
Evet.
her HTTP call sırasında o three-way handshake'i yapmak zorunda kalıyorsun. Bu da ciddi bir overhead olmaya başlıyor. İşte bu noktada da şey işin içine giriyor. GraphQL gibi teknolojiler işin içine girmeye başlıyor. Yani ne yapıyorlar? 10 tane ayrı HTTP request göndereceğini sunucuya GraphQL'de bunu aggregate ediyor. Aggregate eden bir layer koyuyor. Frontend'in direkt karşılayabildiği. Buraya bunun yani her seferinde REST API'leri değiştiği zaman her iki tarafın da değişiklik yapmasını engellemek için de GraphQL seviyesinde skemalar gerçekleştiriyor ve client tarafından sorgulanabilir bir aggregation layer oluşturmayı hedefliyor. Zaten aslında Facebook bu yüzden GraphQL'e geçiş yapıyor mobil uygulaması sırasında. Yani aslında böyle bir dönüşüm yani bunun tarihini görmek gerçekten çok şey heyecan verici ve bir taraftan da anlam kazanmaya başlıyor. Neden şimdi GraphQL kullanıyor birçok kişi ya da neden REST servis kullanıyoruz gibi.
Evet, genelde zaten REST'i bir de şeyden de çok eleştiriyorlar. Şimdi hani REST'ten bir sonraki adımı izliyoruz ya dediğin gibi buna tanıklık ediyoruz ya da ediyor muyuz onu da konuşalım. Gerçekten böyle mi olacak? İnsanlar biraz da REST'in o işte HTTP word'lerinde kısıtlamasını aslında ve çok resource oriented gittiği için REST'ten çıkma çabasına giriyorlar. Bugün baktığımız zaman geçenlerde hatta gördüm her şeyin gerçekten GraphQL şeyleri çıkıyor. Öyle ha REST'e bakmıştım. Nivreli'ye baktım. Nivreli'nin API'lerine bakıyordum. Bir yandan herifler şeyi de çıkartmışlar. GraphQL'le de expose etmişler API'lerini. API'lerini değil de resource'lerini diyeyim aslında. Çünkü sen resource'lerini dışarı açmak istediğinde REST seni kısıtladığı, insanlar böyle söylüyor, tartışılıyor. Bunu da tartışabiliriz. Kısıtladığı söyleniyor. Atıyorum işte user diyorsun, slash diyorsun, 5 diyorsun. Convention nedir? User'ın 5.'sine şey 5 ID'li user'a gidiyorsun. Evet, get ediyorsun. Ya da put hani büyük get'ten bahsedelim. Bir tane daha koyuyorsun. Ondan sonra adres diyorsun ya order diyorsun mesela. O da mantıklı. User'ın 5. user'ın order'ları diyorsun. Ama order'lar beraberinde şeyi de getirsin. Payment'larıyla ya da adresleriyle beraber gelsin dediğin zaman böyle o convention saçmalamaya başlıyor. İşte araya tirelerle koyarak payment with orders, payment with addresses falan gibi böyle şeyler yazmaya başlıyorsun. O yüzden biraz daha böyle GraphQL, gRPC gibi şeyler gündeme daha çok gelmeye başlıyor.
Ya o avantajı bence yadsınamaz ama hani HTTP metotları bizi kısıtlıyordu. Bence Kısıtlama orada yanlış bir kelime. Yani orada o standartın konulması HTTP'nin standartı abi. Yani potla pustum pust. Pustum yeni bir metot öğretmez önce.
Potum potla yeni ya.
Allah bak demek ki
çok sinirlenmek olur ya. Hani REST'te şey kavramı var ya işte aydan potansiyel kavramı var. Hani put, get ve delete yaptığın zaman aslında aynı resource'a her yaptığında put'u aslında aynı resource her put yaptığında aynı result'u alacağını biliyorsun. Çünkü aynı resource'u değiştiriyorsun. Mesela post'u kullandığımız yerlerde de yeni bir resource create edeceğimiz zaman gibi hani bir şey var. Çünkü post çok güçlü. Ne yapacağı server'da belli değil mesela. Aslında server'la client arasında bu tür standartların kurulması bence güzel bir üzerine düşünülmüş bir şeydi yani. Bir şey, REST çünkü bir dataya anlamlı ulaşma metodolojisi çünkü bir de. Şimdi anladığım kadarıyla GraphQL'den her şey post değil mi?
Tabii her şey post çalışıyor ama yani iki tip şey var aslında query var. Bir mutation'lar var bir de şeyler var. Query'ler var. Yani mutation'lar dediğin gibi postun REST'teki postun karşılığı oluyor. Yani bir şekilde bir side effect yaratıyor gittiği sunucuda. Paralelinde de query'lerin hepsi de aslında get olarak çalışıyor.
Bir de şey olayı var değil mi şimdi GraphQL'de? Biz şeyleri falan kullanıyoruz REST API tasarlarken işte abi bulunamadıysa 400 dön, 404 dön işte 500'ü dön ne bileyim 200, 201 falan gibi HTTP responseları falan var. GraphQL'de galiba ne olursa olsun 200 dönme standartı var. Hı-hı. Mesajın içerisinde belirtme bir şey oldu.
Doğru.
Şey var. Mesela bu bir avantaj mı dezavantaj mı sizce?
Bence hiçbir zararı yok. Sonuçta client çözüyor bunu. Sen aslında hiçbir zaman GraphQL kullandığın zaman ben bunu GraphQL'e işte yaratayım, karşı tarafa posta göndereyim, response alayım, anlayayım gibi bir şeyle uğraşmıyorsun. En çok kullanılan aslında şu anda Apollo Client. Apollo Client'ın hem Angular'da şeyleri var, aslında implementasyonu var, hem şeyde implementasyonu var. React'te var. Özellikle React'teki çok güzel çalışıyor. Aynı zamanda bir de bunları kullanmanın avantajları da var. Çünkü Redux vesaire gibi şeyleri de kullanmana, store da kullanmana gerek yok. Çünkü store'u da o yönetiyor. Yani şu anda bir React uygulamasına başladığında Apollo Client'ı koyduğunda bütün dertlerinden arınıyorsun. Yani state yönetimi vesairesi her şeyi tamamıyla exception handling her şeyi client üzerinde gerçekleşiyor zaten. Sen sadece onu wrap edip bir provider'la içeri sokuyorsun. Dolayısıyla bir substate oluşturuyorsun. O şekilde çalışıyor.
Abi peki şeyle karşılaştıran oldu mesela Microsoft'un bir denemesi olmuştu yıllar önce. Aynı şey değil tam olarak. Mesela OData diye bir standart oturtmaya çalıştılar yıllar önce. Hani tam olarak aynı şey yapmıyordu ama benzer şeyleri vardı işte filtreleme, işte sorting, ordering veya
expand falan
var. Expand belli şeyleri, aggregation yetenekleri falan vardı. Onu niye tutmadı mesela? O zaman hazır mı değildik böyle bir şeye?
Abi
bildiğim kadarıyla şey üzerinde çalışıyor ya. Entity framework özelinde çalışıyor sanırım. Arka planda Entity Framework'ü bağlaman gerekiyor yani. Bir de yani Microsoft ilk çıkardığında kendisine OData diye bir standart çıkardı ama hani onu sadece Entity Framework implement edecek şekilde çıkardı. Başka kimse de kullanmadı bildiğim kadarıyla.
Dynamics kullanıyordu abi onu. Ha. Dynamics CRM, Dynamics işte Aksapta'dan dönüşen bir Dynamics vardı ya. Yani o Dynamics ürünlerinin hepsi OData şeyini kullanıyorlardı. Ama çok zordu onu. Yani o query yazmak için her seferinde bir yerden bir şeyler okuman gerekiyordu. Yani çok kötü bir tasarımdı bence o.
Evet, o anlamda.
Ama bir de GraphQL tam şey değildi galiba. Muadil olamıyordu.
Yani evet. Aslında şimdi pardon Onur özür dilerim. Yani aslında birazcık da şeyden de bahsedeyim. Yani Facebook neden GraphQL'i aslında şey öyle bir şey icat etti, öyle bir şey kullanma ihtiyacı hissetti. Ondan da bahsetmekte fayda var. Aslında bunun en temel şeyi şu, yani Facebook'un bir dönem hatırlıyorsunuz şey vardı, mobil uygulamaları hibrit çalışıyordu. Bir web sitesi aslında uygulamanın içerisinde barındırıyordu. O çalıştırdığı web sitesinin sürekli, yani performansından herkes çok şikayetçiydi. Hiç kimse memnun değildi Facebook uygulamasından. Daha sonra bir noktada karar verip bunu native uygulamaya çevirmeye yoluna girdiler. O süre zarfında şey düşünmüşler. Yani her bir eş, çünkü bir şey power eden, yani bir Facebook timeline'ını oluşturan bir sürü servis var arka tarafta. Aslında microservice'e doğru gittikleri için çok fazla takım var çalışan. Her bir yani bir Facebook sayfasını, ana sayfasını oluşturmak için yüzlerce servis arkada çalışıyor. Her biri için HTTP request yaratmak ya da o HTTP request'leri aggregate eden ara bir katman oluşturmak, farklı farklı takımların oluşturması adamlar için ciddi bir problem haline gelmiş. Ve bunun da performans açısından da problemleri olmaya başlamış. Bunun için bir ara katman üretmeye, yani bunu ortak merkezi bir ara katman oluşturmaya aslında çabalamışlar. Oradan böyle bir şey ortaya çıkmış. Birkaç avantajı var. En büyük avantajı şu, yani GraphQL kullandığın zaman versiyonlama ile ilgili problemlerin ortadan kalkıyor bir taraftan. Bir taraftan yeni bir yani bir kontrakta yeni bir şey eklendiği zaman sunucu tarafındaki yani daha doğrusu client'ın mesela o özelliği kullanmak istemiyorsa kullanmayabiliyor. Ne yapıyor? Query'sini istediği gibi manipüle edebiliyor. İstemediği dataları çekmiyor sunucu tarafından. Aggregation tarafında çok ciddi avantajları var. Örneğin ne demek bu? Mesela ben bir bugün şey istiyorum. Profili göstermek istiyorum ama yarın adresi de göstermek isteyeceğim. Bunun için sunucu tarafında çok dramatik değişiklikler yapmama gerek yok. Ama şimdi REST kullansaydım orada aggregation tarafında ne yapacaktım? Onun için kontratlar yaratıp onun işte implementasyonunu yapacaktım, testlerini yazacaktım. En büyük zaten handikapı da bu. Onlarla ihtiyacım kalmadan hızlı bir şekilde query'de ufak bir değişiklik yapıp onu arka tarafta bir servise stitch edip direkt olarak kullanabiliyorum.
Böyle. Bir şey soracağım aslında sana orada. GraphQL'in amacı aslında birden fazla REST servisi aggregate etmene şey yapıyor. Aslında heriflerin amacı şey değil değil mi? Yani bir REST servisin var, 10 tane field dönüyor sana. Hı-hı. O 10 taneyi 5'e aslında gidip o REST servisine indirmiyor. Aggregation esnasında indiriyor. Aslında şeyden yola çıkmışlar yani. Client'ta tek tek 10 request atmak yerine server'a bir request atıyorsun. Server o 10 request atması çok daha hızlı bir mevzu.
Doğru. Evet. BFF'lerde çok kullanılıyor bu. Fırat BFF'in açılımı söylemek ister misin?
Ne?
Backend or frontend.
Backend for frontend, ha.
Best friend. Ama, ama GraphQL'in arkasını sadece şey bağlayacağım diye de bir kaide yok bildiğin kadarıyla. REST service kolay çekeceğiz. İstediğin herhangi bir resource'u bağlayabilirsin.
GRPC kolayabilir mi yani? Hı? GRPC kolayabilir mi bir GraphQL?
Eder.
Evet.
Oraya da...
GRPC şey değil, GraphQL'in muadili değil aslına bakarsan. Yani GraphQL'in kullanabileceği bir teknoloji olabilir bu da.
Baktığın de muadili değil galiba. Çünkü protobuf'u browser'da kullanamıyorsun gibi.
Bana sanki muadili gibi geldi REST'in. Bilmiyorum, ben mi yanlış anladım ya? Çünkü yani hiç doğru söyleyeyim, hiç araştırmadım bunu ama sanki REST'in muadiliymiş gibi geldi bana.
Keşke biri olsa da bizi anlatsa.
Evet, aranızda belki araştıran biri.
Yani arkadaşlar, REST'in muadili yok bir kere öncelikle. Onu bir...
Değil mi bu agresiflik abi?
Evet ya. Yalnız dinleyen arkadaşlara söyleyelim. REST geldiğinde SOAP hakkında böyle konuşuyordu Deniz İrgin.
SOAP neymiş ha, XML varken.
Evet. Bayağı uzun süre VCF'i falan savunmuştum da var bu arada.
Evet evet, bir de o dönem vardı gerçekten. GRPC şeyden bahsedelim o zaman biraz, böyle GRPC'den bahsedelim biraz da.
Lütfen.
Şeyde Google öncelikle şey bilgisini verelim. Geçen grupta da yazdım galiba, bizim WhatsApp grubunda yazdım mı hatırlayamadım. Google kendi içinde abi günlük 10 milyarlık GRPC şeyi yapıyormuş. 10 milyar GRPC şeyi gidiyormuş. Request'e gidiyormuş. Muhtemelen bu Google CAN Network'üne şey yapıyor ya, bir request'i aldıktan sonra bir şekilde HTTP üzerinden. Ondan sonraki bütün servislerine işte Google Cloud'dur, Google.com'dur, YouTube'dur falan. Hmm. Bütün her şeyi GRPC üzerinden döndürüyor herhalde. O bir ilginç bir şey. Bilgi. Bir de bizim şirkette şey yapıldı. Trendyol.com'da çalışıyoruz. Bir de Dolap.com da Trendyol.com'un bir iştiraki. O da içeride. Dolap.com ekibi sanırım böyle bir POC yapmış. POC'de şey çıkmış. %20 CPU'dan şey yapmışlar. Daha benchmarklarda daha performanslı çalıştığını görmüşler. GRPC'de. O yüzden biz de ufak ufak böyle gateway'leri GRPC ile şeyle, tabii GRPC ile yazalım diyoruz. Şimdi GRPC'de neler var? GRPC protobuf üzerine kurulu. Protobuf bir şey değil. GRPC bandut bir şey değil. Protobuf bir aslında JSON'la, XML'le karşılaştırabileceğimiz bir veri tipi.
Interface Declaration Language diye geçiyor galiba. Öyle bir şeyleri var bunların. IDL diye bir tanım var RPC'lerde.
Ha, genel olarak belki oradan inherit alıyordur da protobuf'un olayı şu. Protobuf'ta bir şey var, convention'ı var. İşte mesaj yazıyor, böyle bir şey sintaksı var. Mesaj diyorsun, atıyor entity ya da resource tanımlıyorsun ya şeyde JSON'da falan. Bunda da böyle mesaj diyorsun. İşte diyorsun ki name, surname falan yazıyorsun. Eşittir deyip bunların sıralamasını veriyorsun 1, 2, 3, 4 diye. Bu sıralamasını verme nedenin JSON'da şeydir ya böyle user list dönüyorsan bu name, surname gibi property'ler sürekli tekrar ve datayı aslında bayağı bir şişirir. Bir bundan kurtulmak için yapmışlar. JSON'a göre avantajlarından birisi XML'de olan, JSON'da olmayan versiyonlamayı yapabiliyorsun. By default'ında protobuf'ta bunu yapabiliyorsun. Ama en büyük, en önemli özelliği aslında serialization'da binary olarak dönüştürüldüğü için CPU'da çok daha az şey yapıyor, işlem gücü tüketiyor. O yüzden çok daha hızlı yapabiliyorsun JSON'a göre ve XML'e göre. Oradan çok büyük bir avantaj alıyor.
Abi zaten şey normal değil mi? Yani dynamic serialization'da yani ortaya bir şey geliyor. Bir şeması meması yok elinde. Tabii ki onu serialize etmen daha masraflı ve o data tabii ki şey büyük ama yani
hayır şimdi... Abi şeması olmaz olur mu?
Hayır, normal geleneksel şeyde serialization'da diyorum. Hani JSON gönderiyorsun sen oradaki property'leri bilmen lazım. Deserialize ediyorsun bir nesneyi ama hani şurada şu var, burada bu var. Bir elinde metadata yok aslında hani bir client library falan. Ama GRP, yani protobuf'un en büyük avantajı galiba bir şeyler yazıyorsun ve o client'la server arasında paylaştırılıyor değil mi?
Yok aslında. Tamamen diye düşün. Yani client server diye düşünme. Protobuf'ta sen bir elinde JSON var. JSON'ı serialize ettiğinde elinde bir data tipi oluşuyor. Deserialize ettiğinde elinde bir data tipi oluşuyor. Protobuf sadece buna çözüm getiriyor. Protobuf bu. Aslında.
Ama bir şey var orada benim anlıklarla. Bir code generation'lar falan dönüyor yani. Ben biraz evet. Kullanmıştım. Beni o rahatsız etmişti yani. Bir metadata yazıyorsun. Şeyle protobuf'la sonra code generate ediliyor bir yerlerde falan.
Aynen abi. Mesela elinde JSON var. Şimdi JSON'u ben sana deserialize edeceğiz. Python'da edeceğiz dersem ne yaparsın? Bir kod onun karşısında model oluşturman gerekir ya. Hı. Ya da işte C# yapacağız, Java'da yapacağız dediğimiz zaman, bunu mapleyeceğiz dediğimiz zaman ona uygun model oluşturman gerekiyor. Protobuf'la birlikte gelen ProtoC diye bir şey var, compiler var, proto compiler. Buna işte şeyi veriyorsun, dili veriyorsun. Birçok böyle yaklaşık bir 10 tane dili, çok sık kullanılan dilleri destekliyor. Parametre olarak dili geçiyorsun, sana deserialize ediyor. Şimdi sadece şu ana kadar mesajı konuştuk. Bir de tabii şeyde de yapabiliyorsun bunu. GRPC'de o giriyor. Servislerini yazıyorsun. İnterfeyslerini yazıyorsun yine protobuf'la. Diyorsun ki benim işte böyle bir servisim, user servisim olacak. Add diye metodu olacak. Parametre olarak da user alacak diyorsun. O user'da yine protobuf'la yazdığın şeyi referansı veriyorsun. Sonra protoc'ye bunu verdiğin zaman o sana şeyi üretiyor. Bir verdiğin dile göre hem şeyi üretiyor, client için bir kod üretiyor, aynı dosyaya koyuyor, ayırabiliyorsundur büyük ihtimalle. Server için de bir şey implementasyon ortaya koyuyor. Sen bu ürettiği dosyayı hem client'ında hem de server'ında kullanabiliyorsun. Bu da bizi nereye götürüyor? Client'ında kullandığında mesela işte Go'ya compile ettin, client'ına ekledin generate edilen dosyayı. Client'ında bu bir metodu işte user'ın add metodunu çağırıyorum dediğin noktada o arka tarafta deserialization işlemini yapıp remote call'u yapmış oluyor gibi böyle bir süreç var.
Abi yıl 2009'da hala bir code generation gibi işte olaylara girmemiz beni bir orada rahatlıyor. Ya strict bir şema var yani ortada.
Evet. Evet.
Evet.
Kontrol. Ama çok hızlı, tamam, buna katılıyorum. Giden payload çok ufak. Yani şeyde işlem gücünden de tasarruf ediyorsun falan ama... Peki nasıl update'ler falan halledildi? Versiyonlamadan falan bahsettin ama yani elinde şema yoksa bir kere öyle kafana göre, mesela REST'i kafana göre çağırırsın. Bir kere REST için her dilin en basic HTTP library'siyle bile bir REST call'u yapabiliyorsun. Doğru değil mi? REST'in en büyük avantajı buydu. Gidip ya böyle bir...
Bu bir avantaj mı gerçekten? Yani hani yapabiliyorum. Okey. Ama yani
bir avantaj bence. Tamam. Native olarak destekliyor birçok platform bunu. Yani senin ekstradan araya başka bir şey koymana gerek yok.
Evet ama hala bence bir avantaj değil. Çünkü karşı tarafta bir probleme neden oluyorsa bir yavaşlığa buradan ediliyorsa yani mesela şeyler protobuf şey yüzünden eksiler olarak dezavantajlar olarak şey denir. Human readable değildir denir. Çünkü binary var karşında. Açıp bakamıyorsun. JSON'ı açıp okuduğunda anlıyorsun. Ama bunda öyle bir şansın yok. Ama şimdi hani avantajlara, dezavantajlara baktığında bence bu bir dezavantaj değil gibi geliyor bana bir yandan. O yüzden söylediğin şey native desteklemesi de bunun gibi geliyor.
Ama değişir. Yani bunun avantaj olduğu yerler var, avantaj olmadığı yerler var. Eğer sen kendi sisteminde bunu kullanıyorsan ve milyonlarca request gönderiyorsan bu senin
çok büyük avantaj.
Yani kalkıp da bakmazsın buna. Zaten insan okumasına gerek kalmaz o noktada. Ama sen eğer bir API sunuyorsan consumer'ına bunun human readable olması avantaj olabilir.
Şimdi tabii API şöyle dışarı verdiğim bir API'de de yine şey yapabilirsin. Performanstan kazanmak için çok performans spesifiğinde bir şey yapıyorsan ve gerçekten gRPC bunu REST'e göre çok daha iyi sunabiliyorsa doğal olarak şey yapabilirsin. İşte generate edersin, bunları çağıracaksın dersin. Onu yine yaratırsın. Yani sırf böyle çok kolay herkesin kullanabilsin. İşte Swagger'dan adam bassın ve request bana gelsin diye resource'lerin dışarı açmazsın diye düşünüyorum.
Dediğim gibi yani bence ihtiyaca bağlı bu. Yani sonuçta mesela şeyden bahsettiğin ilk söylediğin şey bu şeyi anlatırken işte milyonlarca request var dedin değil mi? Yani dolayısıyla adamların problemi çok farklı. Yani buna gerçekten ihtiyacın olması lazım ki böyle bir teknoloji üret. Aynı şey Facebook için de geçerli yani. Evet. Sonra bu herkesin gerçekten problemi olur. O zaman onu şey yaparız. Mesela şimdi benim çalıştığım birçok yerde böyle bir problem yok. Çünkü o kadar çok request olmuyor. Ama mesela Trendyol'u bilmiyorum. Belki orada çok fazla request oluyordur. Dolayısıyla bu bir problem haline gelmiş olabilir. Ama hani ben henüz REST'in yavaşlığından şikayet edecek noktaya gelmedim. Açık söylemek yok, gerekirse. Ama mesela
Bizde de öyle değil bu arada. Yani o gibi her şeyi gRPC'ye geçiyoruz değil. Biz de bayağı REST üzerinde çalışıyoruz. Ama böyle ileride belki işte şeyden emin olamıyorum. Acaba bizim alışkanlıklarımızdan ötürü mü böyle geliyor? Ondan emin olamıyorum gerçekten.
Ya ben de Mert'e katılıyorum orada. Hakikaten kullanım alanı. Facebook'san kullanırsın abi. Orada sende milisaniyelerin önemi var yani. O kadar hayvan gibi kollar oluyor falan. Bir de galiba en büyük avantajı RPC'nin şey değil mi? HTTP 2 üzerine kurulması protokol olarak. Yanlışsan beni düzeltin.
Evet abi. Ya,
evet.
Ve de o da çok farklı bir zaten siteni bile HTTP2'ye çevirdiğin zaman bir anda inanılmaz bir performans artışı oldu sitenin yüklenmesinde falan. Yani evet Facebook'san bence kullanabilirsin. Ama hani şey izlemi de vermek istemiyorum. Facebook değilsen kullanma. Şeyi ya, de vermek istemiyorum
ama,
yani.
Ama abi şimdi şey değil mi bu? Yani sonuçta yazılım şey yani problem bu. Bir mühendislik problemi. Evet. İhtiyacına göre uygun şeyi bulman lazım. Yani dolayısıyla hepsinin bir artısı eksisi var. Yani şey de değil bu. Hani mikroservislerin varsa kesinlikle GraphQL kullanman lazım diye bir şey yok sonuçta. Senin takımlarının kendi organizasyonu ona uygunsa öyle bir ihtiyacın olmayabilir gerçekten. Ama mesela dağıtıksa takımların ve bir şekilde bir ortak bir aggregation layer'a ihtiyacın varsa ya da client'ını geliştiren takım başka, backend'ini geliştiren takım başkaysa mesela, böyle durumda o çok avantajlı ama avantajlı olmadığı noktalar da var. Her yazılım teknolojisinde olduğu gibi. Öyle bakmak lazım olaya. Tabii yani abi. Aslında REST'i yeni, aslında şimdi başlık biraz da bir şey provoke ediyor da.
Ben oldum, provoke oldum zaten. Onu söyleyeyim, provoke geldim. Yani.
Başlık biraz kışkırtıcı ama yani baktığın zaman gerçekten de böyle bir durum yok. İşte böyle bir şey iddia etmek de çok yanlış.
Tabii abi yani bu bir şey değil ki. Biri birinden daha iyidir muhabbeti değil. Sadece böyle bir teknoloji, böyle karşımızda şeyler var, seçenekler var. Doğru. Yaparken bunlara göre yap, bunlara göre düşünebilmek gerekiyor. Yani tek bildiğimiz yol REST ve REST'ten gidiyoruz değil. İhtiyaca göre ilgili şeyleri koyarsın.
Denersin. Bu arada farklı farklı alternatiflerin çıkması. Ben mesela öyle tam böyle konuşuyorum da ben çok denemek istiyorum gRPC yani bir production'da bir prototip çıkartarak belki ufak bir mikroservis öyle yaparak hani eminim çok da keyif alacağım falan ama şey yani mesela şeyleri anlayamıyorum. Versiyonlamadan falan bahsettiniz ama mesela şeyi nasıl hallediyorsun abi? Şema değişti artık. Bu metot şey olmuyor artık. İki tane parametre oldu. Bir parametreye düştü veya data tipi değişti falan gibi durumlarda ne yapıyoruz yani?
Aslında çok güzel bir şey söyledin Deniz. Bak mesela her teknolojiyi buna göre tartışalım mı mesela? Birkaç tane şey aklımıza gelen senaryoları söyleyelim. Her bir teknoloji mesela şey için gRPC için mesela konuşalım. Sonra REST için, GraphQL için. Ne tamam. Der? Mantıklı mı?
Swap. Swap'ı unutmayın arkadaşlar.
Tamam, bir de swap için konuşalım. Peki o zaman mesela diyelim ki sunucularım var. Şeylerim var aslında. Bir servisim var işte. Kullanıcı servisim var. Bir tane daha servisim var. Adres servisim. İki tane servisim var. Bir tane de ön yüzüm var. Şimdi ön yüzüm bir şekilde gRPC kullanıyor ve arka taraftaki bu servislere ulaşıyor. Mesela adres servisinin kontratı değişti. Yeni bir alan eklendi ve bir tane alan da silindi diyelim ki. gRPC bunu nasıl karşılıyor? Ne yapman lazım?
Bu soru geçmiş olsun galiba.
Bir şey önce bir şunu açıklık getirelim.
gRPC advocate değil mi?
Evet, evet, resmen şu an okuluma düşürüldüm ama alakası yok.
Orada gRPC de galiba yani o durumda biraz şeyin oluyor herhalde. Çünkü binary gidip geldiği için data client'ında
bilir ne oldu o artık o da
değil. Evet, client'ında değişmesi lazım yani.
Bir VSTL olsun işte, ne güzel.
Değil mi? VSTL göndersin. Wisdom.
Doğru, değişir değil mi? Yani şeyin mesajlarını değişecek.
Yani hatta... edeceğini bilemeyecek artık.
Evet.
Aynen. Abi sorunun cevabı basit. Client'den generate edecek bir şey mi olur?
Aynen.
Aynen öyle. Bir yolu yok.
İşte o generate eden bir tane servisi vardır belki. Bir tane de otomatik.
Ya bir yandan da backward compatibility sağlaman lazım. Servisin eskisini de bırakacaksın falan bir yerlerde. Belki araya adapterlar falan yazacaksın falan gibi.
Şeylere yok, kadar. Her şeyi çözüyor da. O versiyonlama olayını çözüyor. Nasıl çözüyor ben de bilmiyorum da. Çözdüğü söyleniyor. Onu daha rahat çözüyor olabilir ama dediğin gibi client'ı generate etmesi gerekiyor yani.
Aslında şimdi bir alan eklenmesi durumu farklı. Mesela alanın silinmesi farklı. Alanın silinmesine kimsenin çözümü yok anladığım kadarıyla, değil mi?
Aynen abi.
Yani alan silinmesi, evet. Herkes evet, zaten orada patlıyor. Yeni bir alan eklenmesi durumunda REST etkileniyor mu ondan? Etkilenmez yeni bir alan eklenmesinden, değil mi?
Bilmiyor çünkü.
İlgisi yok. Yani dinamik. GraphQL de şey yapmıyor. Etkilenmiyor. Peki şey... gRPC etkileniyor mu ondan? Onun için de mi client'i tekrar generate etmek lazım?
Etkilenir gibi duruyor ya.
Tabii tabii. Senin o data ihtiyacın var mı?
Olmasa bile fark etmez. Olmasa bile etkilenir tabii. Binary sonuçta yani.
Ha, byte dizilimi değişiyor.
Tabii. Evet.
Belki orada şeyler falan vardır yani.
Vardır best practice ya.
Bir şey, yani bir şekilde server'dan işte yeni generate edilmiş şeyi alan bir şeyler
olabilir.
Vardır ya bir şekilde de.
VSTL importer.
Ama burada gibi. Adamın şeyleri işte çok hani burada gRPC'nin işte sorunu yani çözümü şey sonuçta hani çok böyle inanılmaz performans şeylerin varsa eğer senin kullanıyorsun ve orada zaten bunu göze alıyorsundur.
Evet.
Ki
o tartışmaya açık bir şey değil değil mi zaten performans avantajı inanılmaz yani REST'le karşılaştırılınca.
Hani inanılmaz mı o kadarını bilmiyorum bu arada da.
Yani bir avantajı olması lazım çünkü şey serialization yöntemi farklı. Giden data çok küçük. Bir de anladığım kadarıyla farklı bir protokol değil mi? Bu HTTP gibi değil.
HTTP 2 üstünde çalışıyor. HTTP
üzerinde çalışıyor. Anladım.
Evet.
Yine handshake'ini yapıyor yani HTTP ile. Yani HTTP protokolünün o three-way handshake'ini yapıyor.
İşte 2'deki şey ya TCP açtıktan sonra datayı by the directional bir şekilde gönderebilme var ya, işte client açtı, server'a geçti. Evet, aynen. Hem client gönderebiliyor hem de server'dan bir kere açıldıktan sonra hani server to client yapabiliyorsun. O bir özellik. Bir de client açtıktan sonra server chunklar halinde de o aynı TCP connection üzerinden yapabiliyor. Ya oradaki round trip de şey ve network trafiğin de o chat'i trafiği de azaltmış oluyor bu sayede. Çok kolay implement edebiliyorsun bunları.
Bilmediğim için soracağım ya. Deniz sen biliyor musun onu? Mesela REST'te de bunu yapamaz mısın? REST'te yani sonuçta HTTP 2 kullanıyorsan her türlü multiplexing var değil mi?
Var. Ama herhalde şimdi bir default kullanımında değil de herhalde orada ekstradan bir şeyler yapman lazım. Server'dan client'a bir şeyler push edeceksen. conditional bir şekilde, yani hiç, yani default olarak HTTP2'den zaten destekliyorsa gönderiyorsun. Ama hani mesela browser orada resource'ları yüklerken browser üzerinden gidiyorum. Orada akıllı bir şekilde aynı adrese gidiyorsa bulk olarak yüklüyor. Gidip tekrar socket açmıyor herhalde, tık tık tık tık. Ama REST'te sanırım bunu kullanacaksan bu şekilde farklı bir şeyler yapman lazım. Bilmiyorum.
Hangi HTTP metodu kullanacaksın?
Nasıl? Get mi?
O durumda hangi HTTP metodu kullanacaksın?
Get. Get yapıyorsan get kullanacaksın.
Ama client get yapmıyorsun. Server put yapıyor.
Option kullandınız.
Ha. Ne? Bir şey dedin sonra geri çekil.
Evet. Söylememiş gibi davranıyordu. Geri gidiyor.
Orada yuvasından çıktı, bir şey söyledi, geri girdi.
Şey de öyleydi abi. Backend for frontend.
Peki bir şey soracağım ya. Şimdi gRPC'nin en büyük avantajı olarak protobuf kullanmasını söylüyoruz. Bizi REST'te protobuf kullanmaktan alıkoyan nedir? Eğer gerçekten performansa ihtiyacımız varsa biz REST tarafında da protobuf'u gayet implemente edebiliriz. O zaman avantajlarından bir tanesi gitmiş oluyor sanki.
Yani köşeye gönderdi. Evet, yani resmen çılgınlık yapıp böyle bir şey yapabilirsin.
Fırat bitirik bu.
Ama işte REST convention'ı orada şeye giriyor, devreye giriyor. Yani hani program başına dedik ya, REST convention'ın dışında onu böyle hacklemeye başladığın şeyler olmaya başlıyor. GraphQL'de zaten böyle çıkıyor ya işte. O word'ler seni kısıtladığı için GraphQL'de aslında bir nevi öyle çıkıyor.
Bir şey söyleyeceğim. Aslında REST de seni bir şeye zorlamıyor. Arada nasıl bir nesne JSON kullanmak zorunda değilsin. Byte array gönderebilirsin.
JSON da yollayabilirsin.
Evet. Hani devasa bir şey yapacağım zaman ama bana diyorsun ki vay efendim get olmaz. Bu data bununla böyle gitmez. Bunu post yap diyorsun. Çünkü body'de daha çok o şey alabiliyorum diyorsun. Byte alabiliyorum diyorsun.
Kurallar olmazsa kaos çıkar Onurcuğum.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu program böyle gerçekten, yani bir şeyleri dövüştürmeyelim. Ben de REST yazıyorum oğlum. Benim GraphQL yazan arkadaşlarım da var. Ben de REST yazıyorum yani.
Yok yok, ben hani gRPC'nin bu arada avantajını tartışmıyorum. Hani REST öldü şeyleri, makaleleri çok çıktı. Sizle alakalı olarak demiyorum. Demiyorum yani, bunları okuduk hani. Özellikle GraphQL'in böyle hype olduğu bir dönem var ya. Ooo artık REST'i bırakıyoruz, her şeyi GraphQL falan. Hani o değil yani.
O kadar değil.
Ama değil. ama şöyle bir şey yapabilirsin mesela. REST'in yerine sadece GraphQL kullanabilirsin. Burada senin engelleyen hiçbir şey yok.
Resolver'larına direkt data source'a erişebilirsin gibi diyorsun değil mi?
GraphQL'deki post. GraphQL'de post vesaire işleri var mı?
İşte mutation
yani,
işte onun için.
Mutation beni çok korkutuyor ya. Yani GraphQL kullansam bile sanki hep get için kullanırmışım gibi hissediyorum ben.
Niye? O zaman yani mesela hiçbir anlamı yok ki GraphQL kullanmanın.
Şeyi anlam verebiliyorum bak. User'ı çek, adreslerini de çek falan. Hani bunları işte aggregate et getir de. Mesela user ve adreslerini değiştir gibi bir şey yapabiliyorsun değil mi GraphQL'de? Hı. O arka planda iki tane post gönderiyor atıyorum iki farklı REST API'ya.
Evet.
Mesela. O beni bir şey yapıyor. İçgüdülerim bana orada şey yapıyor yani.
Bunu yapmak zorunda değilsin. Yani sen adrese ve şeye ayrı ayrı requestler gönderebilirsin. Tek requestte de bunu çözebilirsin. Bu tamamen senin elinde. Yani bunu bir tanesinden exception alırsan öbürünü yapma diyebilirsin. Bir sürü farklı strateji de implement edebilirsin. Ben aslında şu avantajı var. GraphQL kullanırsan eğer, özellikle React komponentin React üzerinde mesela GraphQL client'ini kullanırsan request ediyorsun. Yani aslında şöyle yapıyor. Bir tane GraphQL provider oluşturuyor sana. GraphQL provider'ını consumer'lar kullanıyor. Yani diğer komponentler. Ne demek provider? Şey, mesela en tepede bir tane şey var. Ana sayfa komponenti var. Onun ağacında küçük komponentler var. Her biri aynı store'a erişip aynı nesneye ulaşıyorlar ve böylelikle bir tanesine bir değişiklik yaptığın zaman öbürü de değişmiş oluyor. Dolayısıyla sayfanın, hani mesela en büyük problem şeydir ya genelde bu tarz şeylerde. Yani React çünkü tek direct one direction, sadece one way iniyor aşağıya doğru. Dolayısıyla bir değişiklik yaptığın zaman diğerini düzeltmek, yani mesela login olduğu zaman adamın yukarıdaki şeyde single page application'da login butonunu logout'a çevireceksin mesela. Bir state'e bağlı olarak. Mesela bunu bu provider'lar, consumer'lar çok güzel çözüyorlar. Ve bunu da zaten GraphQL kullandığın için tek request atıyorsun. Login ediyorsun adamı mesela. Login şeyini gönderiyorsun. Mutation'ını gönderiyorsun. Cevap olarak sana context geliyor ya da işte user context ya da neyse artık ne display etmek istiyorsan. O geri geliyorsan, o geri geldiği zaman bütün sayfa anında refresh oluyor. Bu muazzam bir avantaj. Eğer hani sadece query için kullanırsan hiçbir değeri kalmıyor GraphQL kullanmış olmanın.
O açıdan bakmamıştım. Bu arada Apollo'nun büyük şeyleri de var, onu da söyleyeyim. Büyüyor da.
Var var, her şey için. Apollo bayağı iyi, bayağı iyi bir firma. Bu arada Apollo'nun bir tane enterprise şeyi varmış, modeli varmış. Ayda 70 bin pound.
Ayda.
Ayda aynı.
Mert, GraphQL ile ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Peki diyelim ki biz böyle bir hafif bir GraphQL geçişi yapmak istiyoruz bir şirket olarak. Arkada bizim REST servislerimiz falan var. O süper, ben bunu aggregation rail olarak kullanmak istiyorum dedi GraphQL. Peki ben artık neyi scale edeceğim? Yani GraphQL aggregation'dan sorumlu o ayrı servisi mi atıyorum scale edeceğim, yoksa diğerlerini de mi scale edeceğim? Aslında scale edecek ayrı bir katman daha mı çıkıyor?
Aslında İkisini tamam. Scale etmeyecek misin aslında?
Hani bottleneck olmuyor mu o zaman GraphQL şeyi? Onu da scale etmen gerekiyor aynı şekilde değil mi? Şimdi
en büyük problem, çok güzel bir noktaya değindin abi. GraphQL'deki en büyük problem şu. Mesela diyelim ki büyük bir ekipsin. 10 tane, 15 tane takımın var. Her takımında onlar 20'şer tane servisi var değil mi? Her takım bir noktada kendi GraphQL serverlarını implement etmeye başlıyorlar. Böylelikle her takım başına bir tane GraphQL server oluyor. Ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiler iyice karmaşık bir hale gelmeye başlıyor. Mesela GraphQL'in en büyük problemlerinden bir tanesi bence bu. Bunu Apollo Server çözüyor ama çok para istiyor. Bunu kendin çözmek istiyorsan bir sürü farklı şeyler var. Yani mesela AWS'de çözüyorsan AppSync var. Mesela AppSync şey yapıyor, sana GraphQL Server hizmeti veriyor. Terraform'la şeyini deploy ediyorsun. Schema'nı deploy ediyorsun. Resolver'larının her biri de birer Lambda function oluyor. Dolayısıyla scalability ile ilgili hiçbir problem bir anda hepsi tamamen ortadan kalkmış oluyor. Mesela. Yani öyle çözümlerle gitmen gerekiyor.
Komple AWS ama şey yapman lazım artık.
E tabi yani her zaten.
Her şeyi ona vermen lazım.
70 bin pound vermekten iyidir Barış'ım.
Yani büyük bir avantaj ama tabii onun problemi de şu oluyor. Her takım ayrı AppSync instance'ı mı kullanacak? Yani ayrı bir AppSync şeyi mi kullanacaklar? Yoksa ortak kullanıp birisi deployment yaptığı zaman hepsini mi side effect yaratacak falan, böyle bir sürü işler karmaşıklaşmaya başlıyor. Yani o tarafta hala daha birazcık daha yolu var gibi.
Peki o zaman ben sansasyonel bir soruyla geleyim. Şimdi yeni bir projeye başladınız. Tüm bu gRPC, GraphQL, REST ile alakalı tüm bilgileri harmanladınız. 1000 request'iniz var. Hangisini seçersiniz?
Ne request'imiz var?
Ne var anlamadım.
Bir saniyede 1000 request alıyor.
Saniyede.
Scale ederim.
Ne yapar?
Scale ederim dedi.
Swap.
Swap. Ya mesela bizim şeyde GraphQL...
Ama saniye, bu arada saniyede bir request bir şey değil aslında da, kıstas.
Evet.
Yani hepsiyle de karşılayabilirsin saniyede bir request de bu arada.
Çok saniyede bir request
aslında. Sonra 100 bin yapacağım.
Ya senin şu an umduğun şey mi? REST ile başlarım.
GRPC'ye giderim. Arasında biraz bölünmenizi bekliyorum. Sonra GRPC için bir kullanım alanı acaba var mı orada 100 binde, onu yakalamaya çalışıyorum.
Bu arada swap diyoruz da birisi şey yazmıştı, sabun mu? Sabun yazıyor.
Hani bu noktaya gelmemiz çok iyi. Bak, swap'ın unutulması ve sabun mu denmesi noktasına gelmemiz bence insanlık açısından çok iyi oldu. Yani gençlere anlatmak zorunda kalmıyoruz swap neydi diye.
Özellikle bir oturuyor şu anda Süleyman. O da olabilir.
Hala swap servis konsüm eden arkadaşlar da varmış. YouTube'da yorum yazmış.
Şey abi, yani mesela bizim şeyde yani şu anda benim şu anda çalıştığım projede aşağı yukarı dediğin kadar sayılar alıyoruz. Yani saniyede 10 bin civarında request geliyor e-commerce. Bu e-commerce'deki şeyde GraphQL kullanıyoruz biz. Ama GraphQL sunucusunu şeyle Nomad'le şey yapıyoruz, host ediyoruz AWS üzerinde. Arka tarafta da genelde bir sayfayı en az 6-7 tane servis power ediyor. Dolayısıyla bu 6-7 tane servise aggregate oluyor ama arada birkaç tane de cache kullanıyoruz. Yani GraphQL client'ları şey daha doğrusu resolver'ları bazı noktalarda cache'li çalışıyor. 10 bin tane request'te hiçbir problem yaşamadan çalışıyoruz 32 tane ayrı ülkede.
Bu arada yani işte GraphQL dedik, gRPC dedik, REST dedik falan, hani mikroservisleşmede falan tek çözüm şeyimiz arkadaşlar bunlar değil, biliyorsunuz. Akka diye bir teknolojimiz var.
Abi ya. Evet, ben de bekliyorum ki ne zaman Akka diyeceğiz.
Siz kullanıyorsunuz. Deniz, sizde var mı Akka?
Efendim?
Sizde Akka var mı?
Var tabii, babalar gibi notification sistemimiz.
Kaç tane aktör var?
Efendim?
Kaç tane aktörünüz var?
Kaç tane nodumuz mu var, aktörümüz var? Aktör çok. Yani. Not sayımız o kadar fazla değil. Yani çok farklı işleri yapan farklı aktörlerimiz var. Yani distributed bir orada mimari cluster var. İşte senderlar falan var, notification gönderiyorlar. Templating'i yapan ayrı nodlar var. Farklı rollerdeki nodlar olan bir cluster'ımız var ve tamam, bunu stabil hale getirmek için çok acı çektik ama arada ne HTTP dönüyor ne bir şey dönüyor, bildiğin TCP ile abi açık connection'ı gönderiyorsun. Hyperin diye bir serialization kullanıyor mesela orada, kendi binary serialization'ı. Gene protobuf da kullanabiliyorsun bu arada. Çünkü protobuf daha şey ama genelde default o değil. Yani böyle teknolojiler de var arkadaşlar. Aktör model, Akka şey falan gibi, onları da bir göz atmanızı isterim.
Deniz, nasıl monitör ediyorsunuz abi?
Abi eskiden kendimiz bir şeyler yazıyorduk. Şimdi Petabridge kendi tool'larını çıkarttı. CLI tool'larını çıkarttı. Artık cluster'ı gözleyebiliyorsun. Kim ne zaman düştü, ne zaman girdi. Veya işte hangisi unreachable oldu, ne kadar süredir unreachable. Unreachable'sa ne yapalım, düşürüp yeniden mi kaldıralım gibi polisleri yazmak artık kolay oldu. Ama hala o işe atlanacaksa hakikaten bir networking bilme, işte bu şey CAPT öğren bilme falan gibi, yani birazcık bir şeyler bilmek gerekiyor yani. Şey gibi atlayamıyorsun, REST gibi atlayamıyorsun hala. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değiyor mu konusu da işte onu tartışmak gerekebilir yani.
Requirement'ına, yani senin beklentine, kendi dinamiklerine bağlı herhalde ona gitmek yani. Hı. Dolayısıyla şimdi böyle şey diyorsun ama başka çözümler de var. Var evet ama.
Ya şimdi dürüst olalım. Baştan yazsan orayı.
Geliyor.
Akka'yla yazar mıydı?
Geliyor.
Evet de geleceğim.
Çok iddialı. Yalnız çok iyi orta çıkarttı. Fuat da kafayı vurdu, bakalım ne olacak.
Baştan yazsam Akka'yla yazar mıydım? Ya
hiçbir şey bilmiyorsun bu arada, bak hani şu an bir sürü şey biliyorsun. Böyle sıfırdan yazıyorsun ya. Hani bizim ekip biz Akka'ya geçelim mi? Senin yine bilgin var.
Abi şimdi zaten sıfırdan bilmediği case'de zaten Akka'yı seçmiş.
Yani abi
o biraz şey yok burada. Biz bir başlayacağız. Sen biliyorsun, önerir misin bize?
Abi şöyle, bunu daha basit yapabilirdik. Mesela o zaman biz Akka'ya başladığımızda altyapımız Amazon'da falan değildi. Yani böyle 3-4 tane server'ımız falan vardı. Ama şimdi mesela Amazon'dayım. Böyle bir notification sistemi tasarlayacak olsam bir tane Kinesis koyarım, SQS koyarım. Bir tane de Lambda function koyarım.
Bitti. bak Kinesis dedin ya orada. Kinesis onun çözümünde kullanılacak bir şey değil bu arada. Yani SQS, SNS evet ama Kinesis bence çok overkill. Yani ben onun şu anda problemini yaşıyorum abi. Test edemiyorsun. Yani böyle bir zaten hani bir tane şey var. Aslında birkaç tane şey var. Producer var. Consumer'ları mesela 5 tane 5 farklı tip consumer, işte 3 farklı tip producer olduğunu düşün. Bu case'de bile bence çok fazla. Yani Kinesis oraya çok fazla. Hani daha büyük bir load'a ihtiyacın var. Daha fazla consumer'a, producer'a ihtiyacın var gibi hissediyorum ben.
Yok, doğru söylüyorsun. Yani bizim saatte gönderdiğimiz notification sayısı 100 bin falan SMS, e-mail ve push notification olarak. Kinesis birazcık overkill olabilir. SQS'te de çözersin yani onu araya Kinesis koymadan. Ya daha kolay çözebilirdik ama yani Akka'yla biz hala şey kafamızda var. Mikroservislerimizin bir kısmını onlarla yapma gibi deneme şeylerimiz var ki .NET Core'a ve port edildiği bu günlerde Docker makır hala gündemimizde yani. Girin Akka bulamadığımız için aslında sıkıntı yaşıyoruz birazcık. O yüzden şey yapabiliriz. Ben burada Akka'yı övmüyorum bu arada. Aktör modülü övüyorum arkadaşlar.
Kari'de Akka'nın teste verdiği destek bayağı sıkıntılıydı. Test yazmak çok zordu. O konuda gelişme var mı?
Ya test kitlerini iyice geliştirdiler ve aslında onda dokümantasyon sıkıntısı vardı bayağı. Artık onunla ilgili online videolar bulmak falan da daha da kolaylaştı. Ve herifler bunun best practice'ini yayınlamaya başladılar. Test hala böyle traditional unit test yazmak kadar kolay değil ama daha artık kolay oldu.
Bu arada deniz şey diyeceğim. Benim anladığım kadarıyla şimdi Java şeylerle yani Java tarafında çalışanlarla da çok yakın çalıştım burada da. Anladığım kadarıyla Akka'nın Java implementasyonu çok olgun. Yani sorun .NET tarafındaki implementasyonunda. Benim yani şimdi Fırat'ın söylediği şey aslında .NET için sorun ama Java için sorun değil.
Evet, ayrımı iyi yapmak lazım.
Ortada bir sorun olmadığını şey yapmak istiyorum. Akka da bu arada Microsoft Foundation'a girdi ve 6 senelik bir framework kitap şeyine bakarsanız ama Akka .NET'ten bahsediyorum. Akka çok daha uzun süredir var ve aslında paralel bir şekilde port ediyorlar. Performans olarak da çok yakın. Hem memory footprint olarak hem hız olarak şu an öyle ve giderek de geliştiriyorlar. Yani artık olgunlaştı diyebiliriz. Ama biz başladığımızda Akka Cluster 0.8 beta'daydı filan. Fırat hatırlar böyle uykusuz kaldığımız geceler oldu. Cluster düştü.
2 sene önce değil miydi bu?
2-3 sene diyebilir miyiz Fırat?
3 sene.
3 sene diyebiliriz. Yani biz çok mal gibi atladık açık konuşmak gerekirse. Ama şimdi yani o sorunlar düzeldi yani bayağı kullanılıyor. Bu arada tek aktör model YouTube'dan da yorum geldi. Aktör model framework'ü .NET dünyasında şey değil. Akka .NET değil. Proto aktör diye Akka ekibinden ayrılmış kim besleyip başka bir şey kurmuş. Gerçekten öyle bir hikayesi var. Detayını anlatırım. Bir proje daha var. Artı Microsoft'un direkt desteklediği Orleans diye bir proje var. Onlara da bakabilir arkadaşlar. Orleans çok daha kolay bu arada Akka'ya göre.
Ne farkı var?
Abi şimdi Akka sana bir cluster sisteminin en aptal halini veriyor. Hani şeyleri falan senin düşünmen lazım. İşte bir not düştü ne yapacağız ulan filan veya bunları state'lerini ben persist etmeliyim filan gibi şeyleri kendin düşünmen gerekiyor ama Orleans filan bunları şey yapmış. Daha bir katman daha çıkmış o yapının üzerine ve daha kolay hale getirmiş. Birçok şeyi düşünmene gerek kalmıyor. Gerçekten RPC yapar gibi bu aktörü çağır mesaj yolla filan gibi şeyleri yapıyor ama şey olarak performans potansiyel olarak baktığın zaman Akka'nın potansiyeli çok daha fazla hem mesaj işleme hem de şey olarak hız olarak Orleans'a göre. Ama çok bilmen gerekiyor yani. Bu arada Orleans'a mesela adamlar şeyi yazdılar. Halo diye bir oyunu var ya Microsoft'un. Halo evet. 4.5'in bütün online servisleri Orleans üzerine yazıldı.
Yani bir örnek var zaten. Başka da yok.
Vurum ulan Halo yani.
Ama bir, yani
ya çok uçuk bir use case olmadığı sürece aktör modeli hiç bir şekilde bulaşacağım zannetmiyorum ya.
Çok güzel yandı Fırat.
Gerçekten Fırat'ın canını çok yakmışsınız. Evet. yavaştan şey yapalım mı? Kapatalım mı?
Okey.
O zaman İlgin yayının başında bir söz vermiştin. Not ettiğim için unutmadım.
Evet. Saatlerimiz de 12'ye yaklaşıyor.
Gerçekten mi? Gerçekten mi?
Tabii abi. Her yıl yapıyoruz bunu.
Tamam. Bunu podcast'te şey yaparız. Ben replace ederim. Gerçek maçla. Lütfen.
Gerçekten o zaman söylüyorum. 1 Mayıs. 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda yürüyen halkın bayramı. Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalkar gider diye devam ediyor. Bence çok önemli bir maç.
Şu anda Çiğdem merak ediyor. Ne yapıyorsun? Sen...
Podcast'te mi?
Abi şey yapmayın, biz de emekçiyiz. Yarın bizim de bayramımız. Bu bence çok önemli bir konu.
Evet.
Şimdi evet. Emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun.
Londra'da tatil değil 1 Mayıs.
Aa, işçi partisi falan var lan güçlü. Nasıl olmamış o?
Ya işte farklı kutluyorlar. Çalışalım.
O zaman kapatalım yavaş yavaş.
Arkada müzik de çalmaya başladı.
Ben bunu sonra yaparız. CGI ile yaparız. Onu. böyle ucuz efektler yapma lütfen. Prodüksiyonumuza gölge düşürüyorsun.
Ağzımı yapıyorum.
Yani flütle yapsan tamam da.
Aha, zor ya.
Barış flüt orada mı?
Hemen YouTube'dan bakıyorum 1 Mayıs marşı flüt.
Tamam, bir sonraki programa sözün olsun o zaman o halde.
O hal mi?
Haydi dağılalım mı?
Hadi dağılalım. Yok,
hadi o zaman.
Herkese çok teşekkürler.
İyi geceler herkese. Görüşürüz.
Görüşürüz.
Bye. Hoşçakalın.